Ayrım 13.
Törel bilincin kişinin üreticiliği ile bağlantısı karşılıklı etkileşim bağlantısıdır. İnsan ne kadar üretken olursa törel bilinci o kadar güçlenir ve törel bilincinin gücü üreticiliğini o ölçüde artırır. İnsanın yaşamdaki üreticiliği azaldıkça törel bilinci de güçsüzleşir. İnsanın ona çok gereksinme duyduğu anda törel bilincin en güçsüz şeklinde olması insan için aykırı, kanısal ve trajik bir durumdur. Törel bilincin görece etkisiz olması sorusuna verilecek bir başka yanıt, bizim onu dinlemeyi reddetmemiz daha da önemlisi, nasıl dinleneceğini bilme konusundaki bilgisizliğimizdir. İnsanlar çok kez törel bilinçlerinin yüksek sesle konuşacağına ve bildirisinin açık seçik olacağına ilişkin bir yansılama içindedirler. Onlar böyle bir ses bekledikleri için hiçbir şey işitmezler. Ama törel bilincin sesi güçsüz olduğunda belli belirsizdir ve insan onun uyum içinde eylemde bulunabilmek için onu nasıl dinleyeceğini öğrenmek ve bildirdiklerini anlamak zorundadır. Ancak insanın törel bilincini bildirdiklerini anlamayı öğrenmesi özellikle iki nedenden çok güçtür. Törel bilincimizin sesini dinleyebilmek için kendi kendimizi dinlemeye gücümüzün yetmesi gerekir. Bu ise bizim kültürümüzde insanların çoğunun yapmakta güçlük çektikleri bir şeydir. Biz her sesi ve herkesi dinler ama kendimizi dinlemeyiz. Sürekli olarak her taraftan, örneğin filmler, gazeteler, radyo ve boş gevezeliklerden, var güçleriyle üstümüze doğru gelen kanı ve düşüncelerin gürültüsüne açık bırakılmışızdır. Eğer kendi kendimizi dinlemeyi engellemeyi amaçlı bir şekilde planlamış olsaydık, bundan iyisini beceremezdik. İnsanın kendi kendisini dinlemesi çok güçtür. Çünkü bu sanat, modern insanda pek ender rastlanan bir başka yeteneği, kendi kendisiyle yalnız kalabilme yeteneğini gerektirir. Biz gerçekte yalnız kalma korkusuna kapılmış bulunuyoruz. En sunan ve giderek en iğrenç beraberlikleri, en anlamsız etkinlikleri bile kendi kendimizle yalnız kalmaya yeğe tutuyoruz. Kendimizle yüz yüze gelme olasılığından korkar gibi görünüyoruz. Bu acaba kendi kendimize kötü bir arkadaş olacağımız duygusundan mı doğuyor? Öyle sanıyorum ki kendi kendimizle yalnız kalma korkusu daha çok bazen çok iyi tanıdığımız ama bize öylesine yabancı birini görmenin bizde yarattığı dehşetle kuşatılmış bir utanç duygusudur. Böyle bir durumda korkuyor ve kaçıyoruz. Bu yüzden kendi kendimizi dinleme fırsatını kaçırıp törel bilincimizi bilmezlikten gelme işini sürdürüyoruz. Törel bilincimizin güçsüz ve açık seçik olmayan sesini dinlemek, o bizimle doğrudan değil de dolaylı olarak konuştuğu için ve biz çok kez bizi tedirgin edenin törel bilincimiz olduğunun ayırdına varamadığımız için güçtür. Törel bilincimizle görünürde bir bağlantısı olmayan çeşitli nedenlerden ötürü yalnızca bir kaygı duyabilir ya da giderek hasta olabiliriz. Törel bilincimizin savsaklanmasına karşı gösterdiği en sık görülen dolaylı tepki, belki de belirsiz bir suçluluk ve huzursuzluk duygusu ya da yalnızca bir yorgunluk ve kayıtsızlık duygusudur. Bazen bu duygular şunu ya da bunu yapmamış olmaktan doğan suçluluk duyguları olarak ustalaştırılır. Oysa gerçekte insanın kendilerine ilişkin olarak suçluluk duyduğu bu savsaklamalar gerçek ahlaksal sorunlar oluşturmazlar. Ama bilinçli olmadığı halde gerçek olan suçluluk duygusu, eğer yüzeysel ustalaştırmalar aracılığıyla susturulamayacak kadar kuvvetlenmişse, o zaman kendisini daha derin ve daha yiğin kaygılarla ve giderek fiziksel ya da amsal hastalıkla dile getirir. Bu kaygının bir biçimi de ölüm korkusudur. Bu her insanın ölüm karşısında yaşadığı, ölmek zorunda olduğunun ilişkin normal korku olmayıp, insanları sürekli olarak tedirgin eden ölüm korkusudur. Bu ust dışı ölüm korkusu, yaşama konusundaki başarısızlığın sonucudur. Yaşamımızı ziyan etmiş ve yeteneklerimiz üretici bir biçimde kullanma şansını yitirmiş olduğumuz için suçlu törel bilincimizin dile gelişidir. Ölmek amansız bir acıdır ama hiç yaşamadan ölmek zorunda kalmak düşünü katlanılamayacak bir düşündür. Bu ust dışı ölüm korkusu ile ilgili olan bir başka korku da kültürümüzde daha çok sayıda insanın saplantısı olan ihtiyarlamak korkusudur. Burada da usta uygun normal bir ihtiyarlık kuruntusu ile karşılaşıyoruz. Ama bu kuruntu nitelik ve yeğenlik yönünden çok yaşlı olmaya ilişkin karabasan türünden korkudan çok farklıdır. Psikanaliz seanslarında çok kez hayli genç oldukları halde yaşlanma korkusuna saplanmış kimseleri gözlemliyoruz. Onlar fiziksel güçlerinin yok olmasının tüm kişiliklerinin duygusal ve anlıksal güçlerinin zayıflamasıyla bağlantılı olduğunu inanmışlardır. Bu düşün, karşıtının doğruluğunu kanıtlayacak ezici kanıtlar olmasına karşın varlığını sürdüren boş bir insandan başka bir şey değildir. O kültürümüzde kişinin öz yapısal gelişmesinden çok, öncelikle yarışmada başarıya ulaşmak için yönlendirildiği bir dünyada, gerekli nitelikler olan çabukluk, uyarlanabilirlik ve fiziksel güç gibi gençlik nitelikleri diye de adlandırılan niteliklerin vurgulanmasıyla beslenir. Ama örneklerin çoğu yaşlanmadan önce üretici bir biçimde yaşayan bir insanın hiçbir zaman değerden düşmediğini gösterir. Tersine onun üretici yaşam süreci içinde geliştirmiş olduğu ansal ve duygusal nitelikler fiziksel gücü ortadan kalksa da gelişmelerini sürdürürler. Ancak üretici olmayan biri tüm etkinliklerin ana kaynağı olan fiziksel gücü tükendiğinde gerçekten tüm kişiliğiyle değer yitirir. Yaşlılıkta kişiliğin bozulması, üretici bir şekilde yaşamış olma konusundaki başarısızlığın kanıtı olan bir belirtidir. Çok kez bilinçsiz olarak duyulan ihtiyarlamak korkusu, üretici olmayan bir biçimde yaşama duygusunun anlatımıdır. Bu korku, törel bilincin kendi özlerimizin dilsizliğine karşı tepkisidir. İçinde yaşlılığın bilgelik ve deney gibi özgür niteliklerine daha çok gereksinme duyulan ve bu yüzden yaşlılığa daha çok değer verilen kültürler de vardır. Bu kültürlerde Japon ressamı Hokusai'nin aşağıdaki sözcüklerde çok güzel bir şekilde dile getirmiş olduğu bir tutumla karşılaşmaktayız. 6 yaşımdan beri nesnelerin biçimlerini çizme konusunda aşırı bir tutkum vardı. 50 yaşıma girdiğimde sonsuz sayıda diyebileceğim kadar çok resim yapmıştım. Ama 70'imden önce yapmış olduklarımın hiçbiri söz edilmeye değer resimler değildir. 73'ündeyken artık doğanın, hayvanların, bitkilerin, kuş, balık ve böceklerin gerçek yapılarına ilişkin bazı şeyler öğrenmiştim. Bunun sonucu olarak 80'ime girdiğimde daha fazla gelişme göstermiş olacağım. 90'ımda nesnelerin gizini kavrayabilecek, 100 yaşımda ise kesinlikle olağanüstü bir evreye ulaşmış olacağım. 110 yaşıma geldiğimde ister bir nokta isterse bir çizgi olsun yaptığım her şey canlı olacak. Bu söylenenler bir zamanlar Hokusai, şimdi ise Gwokyo Rojin olan ben, yani 75 yaşındaki deliler gibi resim tutkunu yaşlı adam tarafından yazılmıştır. Tipnot: J. L. Farge, A Talk About Hokusai, V. C. Martin, 1896. Ustaşı ölüm ve yaşlanma korkusundan daha az dramatik olmasına karşın, kınanma korkusu da en az onlar kadar önemli bir bilinç dışı suçluluk duygusudur. Biz burada da normal tutumun ustaşı bir şekilde değişmesiyle karşılaşıyoruz. İnsan doğal olarak çevresindekiler tarafından onaylanmayı ister ama modern insan herkes tarafından onaylanmayı ister. Ama modern insan herkes tarafından onaylanmayı istemekte ve bu nedenle kültürel kalıplardan düşünce, duygu ve eylemler ile ayrılmaktan korkmaktadır. Bu ust dışı onaylanmama korkusunun bir başka nedeni de bilinç dışı bir suçluluk duygusudur. İnsan eğer üretici bir biçimde yaşama ödevini yerine getirmede başarısızlığa uğradığı için kendi kendisini beğenmiyorsa, bunu başkalarının kendisini beğenmelerini ya da onaylanmalarını sağlayarak dengelemek zorundadır. Beğenilmek için duyulan bu yeğin istek, ancak onu ahlaksal bir sorun, suçluluk duygusunun bir bilinç dışı da olsa tüm kuşatıcı bir anlatım olarak tanıdığımızda tam anlamıyla anlaşılabilir. İnsanın kendisini nasıl başarılı bir şekilde törel bilincinin sesini duymaktan alakoyduğu görülebilir. Ama bu girişimin başarısızlığa uğradığı bir varoluş durumu vardır ve bu varoluş durumu da uykudur. İnsan uykuda kendisini gün boyunca kuşatmış olan gürültülere kapamakta ve yalnızca içsel yaşantılarını alıcı bir duruma girmektedir. Bu içsel yaşantılar değer yargıları ve sezgiler kadar çok sayıda ust dışı itilimden de oluşur. Uyku içinde çok kez insanın törel bilincini susturamadığı biricik durumdur. Ama bunun acıklı olan yönü şudur ki, biz uykuda törel bilincimizin konuştuğunu duyduğumuzda eylemde bulunamayız ve eylemde bulunabildiğimiz zaman ise düşümüzde duyduğumuz şeyi unuturuz. Aşağıdaki düş bu konuda bir örnek olarak bize yardımcı olabilir. Tanınmış bir yazara büyük para ve ün karşılığında kabul ettiği takdirde kişiliğini satmak zorunda kalacağı bir iş önerilir. Bu öneriyi kabul edip etmemeyi düşündüğü sırada yazar şu düşü görür. Bir dağın eteklerinde fırsatçılıkları yüzünden çok küçük gördüğü iki adamla karşılaşır. Onlar kendisine zirveye ulaşmak için arabasını dar yoldan yukarıya doğru sürmesini söylerler, sözlerini dinler. Dağın hemen hemen tepesine yaklaştığı sırada arabası yoldan çıkıp uçar ve kendisi ölür. Gördüğü düşün bildirisinin pek az yoruma gereksinmesi vardır. O uyuduğu sırada kendisine önerilen işi kabul etmesinin yıkımına eşdeğer olacağını bilmektedir. Bu yıkım hiç kuşku yok ki fiziksel bakımdan ölmesi anlamına değil, düşün simgesel dilinin dile getirdiği gibi bütünleşmiş üretici bir insan olarak kişiliğinin yıkımı anlamına gelmektedir. Törel bilinci tartıştığımız sırada yetkeci ve insancı törel bilinçleri öz yapısal niteliklerini göstermek üzere ayrı ayrı incelemiştim. Ama onların gerçekte birbirlerinden ayrı olmadıklarına ve herhangi bir insanda birbirlerini karşılıklı olarak dıştalamadıklarına hiç kuşku yok. Tersine herkeste her iki türden törel bilinç de vardır. Burada sorun onların karşılıklı güç ilişkilerini ayırt etme sorunudur. Suçluluk duyguları devrimsel olarak insancı törel bilinçten kaynaklandıkları halde çok kez yetkici törel bilinç aracılığıyla bilinçli olarak yaşanırlar. Bu durumda yetkici törel bilinç insancı törel bilincin sanki bir ussallaştırılması gibidir. İnsan yetkileri memnun edemediği için bilinçli olarak suçluluk duyabilir. Oysa o bilinç dışı olarak kendi kendisinden beklediklerini yerine getiremediği için suçluluk duymaktadır. Örneğin müzisyen olmayı istemiş olan biri babasının dileğini yerine getirmek üzere iş adamı olmuştur. İşinde başarısızdır ve babası oğlunun başarısızlığından duyduğu düş kırıklığıyla ağzına geleni söylemektedir.
Bunalıma girdiği ve uygun şekilde çalışamadığını gören oğul sonunda bir psikanalistin yardımını istemeye karar verir. Çözümleyici görüşme sırasında o ilki yetersizlik ve bunalım duygularına ilişkin olarak uzun boylu konuşur. Kısa bir süre sonra bunalımına babasını düş kırıklığına uğratmış olmasından doğan suçluluk duygularının neden olduğunu anlar. Ruh hekimi bu suçluluk duygusunun içtenliğini kuşku konusu yaptığında hasta kızar. Ama bundan hemen sonra düşünde kendisini çok başarılı bir iş adamı olarak görür. Babası da onu gerçek yaşamda hiçbir zaman yapmadığı bir şekilde övmektedir. O gördüğü düşün tam bu anında paniğe kapılır, kendini öldürme itilimini duyar ve uyanır. Düşü onu şaşırtmıştır ve yavaş yavaş suçluluk duygusunun gerçek kaynağına ilişkin bir yanlışlık yapıp yapmadığını düşünmeye başlar. Sonra duyduğu suçluluk duygusunun özünün babasını memnun etmek konusundaki başarısızlığı değil, babasına boyun eğmesi ve kendi kendisini memnun etmek konusundaki başarısızlığı olduğunu anlar. Onun bilinçli suçluluk duygusu yetkeci törel bilincinin bir anlatımı olduğu sürece yeterince gerçektir. Ama tümüyle ayırdına varamadığı, kendisine karşı olan suçluluk duygusunun büyüklüğünü gizler. Bu bastırmanın nedenleri anlaşılması güç nedenler değildir. Kültürümüzün kalıpları bu bastırmayı destekler. Bu kalıplara göre insanın babasını düş kırıklığına uğrattığı için suçluluk duyması bir anlam taşır. Ama insanın kendisini savsakladığı için suçluluk duymasının pek az anlamı vardır. Bir başka neden de gerçek suçunun bilincine vararak kendisini kurtarmaya zorlanacağına ve yaşamını öfkeli babasının korkusuyla onu memnun etme girişimleri arasında sürdürecek yerde ciddiye alacağına ilişkin korkudur. Yetkeci törel bilinçle insancı törel bilinç arasındaki bir başka ilişki biçimi de içinde kural, norm içerikleri özdeş olduğu halde bunların onaylanmalarına neden olan dürtünün değiştiği ilişki biçimidir. Örneğin, öldürmemek, nefret etmemek, kıskanmamak ve komşusunu sevmek konusundaki buyruklar yetkeci etiğin olduğu kadar insancı etiğin de kurallarıdır. Törel bilincin evriminin ilk aşamasında yetkinin daha sonra insanın salt yetkiye boyun eğme uğruna değil ama kendisine karşı duyduğu sorumluluk yüzünden izlediği buyruklar verdiği söylenebilir. Julian Huxley, yetkeci bir törel bilinç edinmenin insanın evrim süreci içinde ustalık ve özgürlük, insancı törel bilinci olanaklı kılacak ölçüde gelişmeden önceki zorunlu basamak olduğunu işaret etmiştir. Başkaları aynı düşünü çocuğun gelişmesine bakarak dile getirmişlerdir. Huxley, tarihsel çözümlemesinde haklıdır ama çocuğun gelişmesiyle ilgili ikinci görüşe katılmıyorum. Çünkü yetkeci olmayan bir toplum içinde insancı törel bilincin biçimlenmesi için ön koşul olarak yetkeci törel bilincin var olması gerektiğine inanmıyorum. Ama bu varsayımın geçerliliğini ancak insanlığın gelecekteki gelişmesi kanıtlayabilir ya da çürütebilir. Eğer törel bilinç katı ve dil uzatılamayan ust dışı bir yetki üstünde temellendirilirse, insancı törel bilincin gelişimi hemen hemen tümüyle bastırılmış olur. İnsan o zaman tümüyle kendi dışındaki güçlere bağımlı hale gelir ve kendi öz varoluşu için özen ya da sorumluluk duymaktan vazgeçer. Böyle biri için önem taşıyan tek şey devlet, bir lider ya da en azından kamuoyu olan bu güçlerin kendisini onaylaması ya da onaylamamasıdır. İnsancı anlamda en etik dışı davranış bile yetkici anlamda bir ödev olarak gerçekleştirilebilir. Her ikisinde de ortak olan gereklilik duygusu insandaki en iyi yanı olduğu kadar en kötü yanı da gösterebileceği için çok aldatıcı bir etkendir. Yetkici ve insancı törel bilinçlerin karşılıklı karmaşık ilişkilerinin güzel bir örneği Kafka'nın duruşmasıdır. Kitabın kahramanı K, güzel bir sabah kendisini bilmediği bir suç yüzünden tutuklanmış bulur ve bundan sonra yaşadığı bir yıl boyunca tutuklu olarak kalır. Romanın tümü, K'nın davasını yasaların ve işlemlerin bilmediği gizemli bir mahkeme önünde savunma girişiminin öyküsüdür. O çılgınca çekingen avukatların, mahkemeyle ilgisi olmayan kadınların ve bulabildiği herkesin yardımını boş yere sağlamaya çalışır. Ama sonunda hakkında ölüm cezası verilip idam edilir. Roman düşe benzer simgesel bir dille yazılmıştır. Tüm olaylar somut ve görünüşte gerçekçidir. Oysa gerçekte dış olaylarla simgelenen içsel yaşantıları gösterirler. Öykü bilinmeyen yetkelerce suçlandığını hisseden ve onları memnun edemediği için suçluluk duyan bir adamın suçluluk duygusunu dile getirmektedir. Ama bu yetkeler onun öylesine erişemeyeceği bir yerdedirler ki kendisini neyle suçladıklarını ya da savunmasını nasıl yapabileceğini öğrenemez. Bu yanı ile ele alındığında roman, Calvin'in tanrı bilimine çok yakın olan tanrı bilimsel bir görüş açısını temsil etmektedir. Yani insan, nedenlerini bilmeksizin mahkum edilmekte ya da bağışlanmaktadır. İnsanın tüm yapabileceği titremek ve kendisini tanrının acımasına terk etmektir. Bu yorumda dile getirilen tanrı bilimsel görüş açısı, yetkeci törel bilincin aşırı tipinin temsilcisi olan Calvin'in suçluluk anlayışıdır. Ama duruşmadaki yetkeler bir noktada Calvin'in tanrısından temelli bir şekilde ayrılırlar. Onlar görkemli ve büyük olmak yerine yozlaşmış ve pistirler. Bu yön Kaan'ın bu yetkilere karşı baş kaldırmasını simgeler. O onlar tarafından ezildiğini hisseder ve suçluluk duyar. Buna karşın onlardan nefret eder ve herhangi bir ahlaksal ilkeden yoksun olduklarını anlar. Bu boyun eğme ve baş kaldırma karışımı yetkilere, özellikle de içselleştirilmiş yetkiye, yani törel bilinçlerine karşı zaman zaman boyun eğip zaman zaman baş kaldıran insanların çoğuna özgüdür. Ama Kaan'ın duyduğu suçluluk duygusu, insancı törel bilincinin anında gösterdiği bir tepkidir. O, büyüme ve gelişiminin engellenmesi anlamına gelen tutuklanmış olduğu olgusunu bulgular. Kendi boşluğunu ve kısırlığını anlar. Kafka, Kaan'ın yaşamının üreticilikten neden uzak olduğunu birkaç tümce içinde ustaca betimler. Kaan şöyle yaşamaktadır. O ilkbahar Kaan akşamlarını şöyle geçirmeye alışmıştı. İşten sonra mümkün olduğu zaman, çünkü genellikle 9'a kadar iş yerinde kalıyordu, yalnız başına ya da meslektaşlarından bazıları ile kısa bir yürüyüşe çıkardı. Sonra bir birahaneye gider, çoğunlukla yaşlı erkeklerin oturmakta oldukları bir masada otururdu. Ama bu programın uygulanmadığı bazı akşamlar da vardır. Örneğin Kaan'ın çalışkanlığına ve güvenirliğine çok değer veren banka müdürünün onu bir otomobil gezintisine ya da villasında akşam yemeğine çağırdığı zamanlar gibi. Kaan haftada bir kez de bütün gece sabaha dek bir meyhanede garson olarak çalışan, gün boyunca da yatakta ziyaretçi kabul eden Elsa adında bir kızı görmeye giderdi. Dipnot: Franz Kafka, The Thrill, çeviri E. E. Muir, New York, Alfred E. Knopf, 1937, sayfa 23. Kaan nedenini bilmeksizin suçluluk duymaktadır. Yalnızca suçluluk duygularının gerçek nedenini anlaması ve kendi öz üreticiliğini geliştirmesi onu kurtarabileceği halde başkalarından yardım bulmaya çalışarak kendi kendisinden kaçmaktadır. Kendisini tutuklayan müfettişe mahkeme ve duruşmadaki olanaklarına ilişkin çeşitli sorular sorar. Ona bu durumda verilebilecek tek öğüt verilir. Müfettişin yanıtı şöyledir. Sorunuza yanıt veremiyorsam da size ne olacağına ilişkin biraz daha az düşünüp bunun yerine kendinize dönün ve kendinize ilişkin olarak daha çok düşünün. Bir başka kez törel bilinci hapishane papazınca temsil edilir. Papaz ona kendi kendisini yine kendisinin değerlendirmesi gerektiğini, kendi ahlaksal sorununu rüşvet vererek ya da acındırma yoluyla çözümleyemeyeceğini gösterir. Ama K papazı da yalnızca kendisi için aracılık edebilecek bir başka yetki olarak görmektedir ve tüm kaygısı papazın kendisine kızıp kızmadığı olur. Papazı yatıştırmaya çalıştığında papaz kürsüden haykırır. Hiçbir şeyi göremiyor musun? Bu öfkeli bir feryattır. Ama aynı zamanda bir başkasının düşüşünü gören ve kendisi de şaşırıp ürken birinin feryadı gibi çıkmaktadır. Ancak bu feryat da K'yı uyandırmaz. O yalnızca papazın kendisine kızmasına neden olduğunu düşündüğü şey yüzünden daha çok suçluluk duyar. Papaz söyleşilerini şöylece bitirir. Öyleyse ben neden senin üstünde herhangi bir hak iddia edeyim? Mahkeme senin üstünde hiçbir hak iddia etmiyor. Geldiğin zaman seni kabul ediyor, gittiğin zaman ise senden elini çekiyor. Bu tümce insancı törel bilincin özünü dile getirmektedir. İnsanı aşan hiçbir güç, insan üstünde ahlaksal bir hak savında bulunamaz. İnsan yaşamını kazanmak ya da yitirmek konusunda kendi kendisine karşı sorumludur. O ancak törel bilincinin sesini anladığında kendisine geri dönebilir. Eğer bu sesi duyamazsa yok olacaktır. Ona kendisinden başka hiç kimse yardım edemez. K, törel bilincinin sesini anlamakta başarısızlığa uğrar, bu yüzden ölmek zorundadır. Gerçek sorununun ne olduğunu tam idam anında ilk kez görüverir. Üretici olmadığını, sevgi ve inançtan yoksun yaşadığını hisseder. Gözü taş ocağının bitişindeki evin üst katına takıldı. Sanki yukarıya bir ışık çıkıyormuş gibi bir titreşimle pencerelerden biri ansızın sonuna kadar açıldı. O uzaklık ve yükseklikte silik ve hayal gibi görünen bir insan figürü birdenbire ileriye doğru uzandı ve iki kolunu daha da açarak gerindi. Kimdi? Bir dost mu? İyi bir insan mı? Ona yakınlık duyan biri mi? Yardım etmek isteyen biri mi? O yalnızca bir tek kişi miydi, yoksa herkes mi oradaydı? Kendisine yardım mı gelmişti? Daha önce önem verilmemiş olan ondan yana bazı kanıtlar mı vardı? Doğal olarak olması gerekiyordu. Hiç kuşku yok ki mantık sarsılamazdı. Ama yaşamını sürdürmeyi isteyen bir insana karşı koyamazdı. Onun şimdiye dek hiç görmemiş olduğu yargıç neredeydi? Hiçbir zaman içine girememiş olduğu yüksek mahkeme neredeydi? Kollarını kaldırdı ve ellerini dışarıya doğru uzattı. Dipnot: AGK, sayfa 287-8. K, insanlığın dayanışmasını, dostluk olanağını ve insanın kendi kendisine karşı yükümlülüğünü ilk kez gözünün önünde canlandırmaktadır. Yüksek mahkemenin ne olduğu sorusunu ortaya atmaktadır. Ama araştırdığı bu yüksek mahkeme şimdi daha önce inanmış olduğu ust dışı yetki olmayıp onu gerçekten suçlayan, kendisinin tanımakta başarısızlığa uğramış olduğu kendi törel bilincinin yüksek mahkemesidir. K, yalnızca yetkici törel bilincinin ayırdına varmıştır ve bu törel bilincin temsil ettiği yetkileri ustaca idare etmeye çalışmıştır. Kendisini aşan birine karşı bu kendini savunma etkinliği ile öylesine uğraşmıştır ki gerçek ahlaksal sorununu artık tümüyle göremez hale gelmiştir. Bilinçli bir şekilde kendini suçlu hissetmektedir. Çünkü yetkiler tarafından suçlanmıştır. Ama gerçekte yaşamını ziyan etmiş olduğu için suçludur. Suçunu anlama konusunda yeteneksiz olduğu için de artık değişmeyecektir. İşin en trajik yanı onun tüm olup bitenleri ancak iş işten geçtikten sonra kavrayabilmesidir. İnsancı ve yetkici törel bilinçler arasındaki ayrım, yetkici törel bilincin kültürel gelenekle biçimlenmesi, insancı törel bilincin ise bağımsız olarak gelişmesi değildir. Tersine bu ayrım bu yönüyle her ne kadar özel insansal gizli güçler de olsalar, yalnızca toplumsal ve kültürel bağlam içinde gelişen konuşma ve düşünme yeteneklerimiz arasındaki ayrıma benzer. İnsan ırkı, kültürel gelişiminin son 5-6 bin yılındaki dinsel ve felsefi dizgeleri içinde işe hep sıfırdan başlamak istemediği için her bireyin törel bilincinin kendisine doğru yönlenmesi gereken ahlaksal kuralları dile getirmiştir. Ama her dizgeye yasal olarak verilmiş haklar yüzünden bu dizgelerin temsilcileri ortak özden çok ayrımları vurgulamaya eğilim göstermişlerdir. İnsan açısından bu öğretilerdeki ortak ögeler yine de aralarındaki ayrımlardan daha önemlidir. Bu öğretilerin sınırlanma ve yozlaşmaları, içinde geliştikleri özel, tarihsel, sosyoekonomik ve kültürel durumun sonucu olarak anlaşıldıklarında, kendilerine erek olarak insanın gelişme ve mutluluğunu koymuş olan düşünürlerin şaşılacak ölçüde uyuştuklarını görüyoruz. 3. Haz ve mutluluk. Mutluluk erdemin ödülü olmayıp kendisi bir erdemdir. Biz mutluluktan tutkularımızı engellediği için haz duymaz, tersine mutluluktan haz duyduğumuz için tutkularımızı engelleyebiliriz. Spinoza Etik. A. Değer ölçütü olarak haz. Yetkeci ahlak felsefesinin avantajlı yanı basitliğidir. Bu etikliği ve kötünün ölçütü yetkenin zorla kabul ettirdikleri, bunlara boyun eğmek ise insanın erdemidir. İnsancı ahlak felsefesine gelince bu felsefe daha önce tartışmış olduğum güçlükle başa çıkmak zorundadır. Çünkü insanı değerlerin biricik yargıcı yapmakla haz ya da acı iyi ve kötünün kesin hakemi gibi görünebilir. Eğer tek seçenek bu olsaydı, o zaman insancı ilke gerçekten etik normlar için bir temel olamazdı. Çünkü bazılarının sarhoş olmaktan, servet ün toplamaktan, bazılarının ise sevmekten, başkalarıyla bir şeyler paylaşmaktan, düşünmekten, resim yapmaktan haz duyduklarını görüyoruz. Nasıl olur da yaşamımız insanı olduğu kadar hayvanı da, iyi kişiyi olduğu kadar kötü kişiyi de yönlendiren bir dürtü tarafından yönlendirilebilir? Normal ve hasta bireyin benzer şekilde güdümlenmeleri nasıl olur? Haz ilkesini başkalarının meşru çıkarlarına zarar vermeyecek hazlarla sınırlayarak nitelediğimiz zaman bile onun eylemlerimizin yönetici ilkesi olması pek yerinde olan bir şey değildir. Ama yetkiye boyun eğmeyle hazza yanıt vermeyi yönetici ilkeler olarak seçeneklerimiz diye görmek yanıltıcıdır. Ben haz, doyum, mutluluk ve neşenin doğalarına ilişkin deneysel bir çözümlemenin onların birbirlerinden ayrı ve kısmen çelişik olaylar olduklarını ortaya çıkardığını gösterme girişiminde bulunacağım. Bu çözümleme şöyle bir gerçeği gösteriyor. Mutluluk ve neşe her ne kadar bir anlamda öznel yaşantılarsa da nesnel koşullara dayandıkları için bu nesnel koşullarla karşılıklı bir ilişkinin ürünüdürler. Bu yüzden saat öznel haz yaşantısı ile karıştırılmamaları gerekir. Bu nesnel koşullar ise kuşatıcı şekilde üreticilik olarak özetlenebilir. Hazın nitelik yönünden çözümlenmesinin önemi insancı etik düşüncenin başlangıçlarından beri kabul edilmiştir. Ama sorunun çözümü, haz yaşantısının bilinç dışı dinamiklerine nüfuz edilemediği sürece doyurucu bir çözüm olamamıştır. Psikanalitik araştırma, insancı etiğin bu eski sorununa yeni veriler sunup yeni yanıtlar öneriyor. Bu buluşların ve etik kurama uygulanışlarının daha iyi anlaşılabilmesi için haz ve mutluluğa ilişkin en önemli etik kuramların bazılarının kısaca incelenmesi yerinde olacaktır. Hedonizm, hazcı kuram, insansal eğilimin yönetici ilkesinin hem olgusal olarak hem de kural koyucu yönüyle haz olduğunu öne sürer. Hazcı kuramın ilk temsilcisi olan Aristippus, yaşamın ereğinin ve erdemin ölçütünün haza ulaşıp acıdan kaçınmak olduğunu inanmaktaydı. Haz ise ona göre içinde yaşanılan andaki hazdı. Bu köktenci ve naif hazcı görüş, mutluluğu doğrudan yaşantıyla özdeş kılarak bireyin önemini ve somut bir haz kavramının değerini kesin bir şekilde vurguluyordu.